Ayrım 3.
Sayfa 33. Schwendi'ye göre Bern'de ilk adı Lucius olan bir kişinin halk temsilcisi o seçilmesi olanaksızdı. Şu Bern'deki adamlarının davranışları da çok şaşırtıcı sevgili Lutz diye başladı. Müvekkilim Gassman'ın köpeğini vuruyorlar. Güney Amerika'dan getirilmiş ender rastlanan soyda bir köpek. Sonra kültürümüzü içe sayıyorlar. Anatol Krauscher Raffaele dünyaca ünlü bir piyanisttir. Şu İsviçre'ye saygı nedir bilmez bir Avrupalı gibi düşünmekten yoksundur. Dünyaya açık değildir. Buna karşı en iyi ilaç 300 yıl zorunlu askerlik olmalı. Parti arkadaşının böyle çıka gelmesine canı sıkılmıştı Lutz'un. Ayrıca onun o bitmez tükenmez konuşmalarından da çekiniyordu. Schwendi'ye oturmasını rica etti. Çekingen bir tavırla, oldukça karmaşık bir olayın içindeyiz dedi. Soruşturma yürüten genç polis İsviçre ölçülerine göre yetenekli sayılır. Yanındaki ihtiyar komisere gelince paslanmış demir gibidir, orası doğru. Böylesine ender bulunan Güney Amerikalı bir köpeğin ölümüne çok üzüldüm. Benim de bir köpeğim var, hayvanları çok severim. Bu konuda bir soruşturma yapacağım. Bizimkilerin kriminolojik bilgileri çok yetersiz. Chicago ile kıyasladığımda durumunuzu umutsuz görüyorum. Lutz sustu. Schwendi'nin kendisini durmadan sessiz sessiz izlediğini sezmişti. Sonra konuşmasını sürdürdü ama kendisine olan güvenini azıcık yitirmişti. Öldürülen Schmid'in polisin belirli nedenlerden ötürü öne sürdüğü gibi çarşamba günü Schwendi'nin müvekkili Gassman'ın konuğu olup olmadığını öğrenmek istedi. Albay sevgili Lutz diye yanıtladı. Birbirimize numara yapmayalım. Siz polisler her şeyi nasıl olsa bilirsiniz. Kardeşlerimi tanımaz mıyım ben? Lutz şaşkınlıktan Schwendi ile gene siz diye konuştu. Ne demek istiyorsun sayın milletvekili? Senli benli olmaya bir türlü alışamamıştı. Schwendi hem albayla hem de milletvekilliğine yaraşan bir davranışla arkaya doğru yaslanıp kollarını kavuşturdu, dişlerini gıcırdattı. Doktorcuğum dedi, şu Schmid'i neden sevgili Gassman'ın başına bela etmek istediğinizi bilmek isterdim. Üstelik onun evinde olup bitenler polisi bok ilgilendirir. Gestapo dönemi geçeli çok oldu. Lutz serseme dönmüştü. Çaresizce, Schmid'i neden şu hiç tanımadığımız müvekkilinin başına bela etmiş olalım ki dedi. Sonra bu cinayet bizi hiç ilgilendirmez olur mu? Schwendi sağ elini heyecanla Lutz'un masasına vurarak, yani Schmid'in Gassman'ın Lamboing'deki evinde verdiği toplantılara Münih Üniversitesi Amerikan Kültür Tarihi doçenti Dr. Prantl kimliğiyle katılmış olduğunu gerçekten bilmiyorsanız, tüm polislerin de bilgisizliklerinden ötürü istifa etmeleri yerinde olur dedi. Lutz sonunda milletvekilinin ilk adını anımsayabildiği için rahatlayarak ''Bunu bilmiyorduk sevgili Oscar'' dedi. ''Bunu ilk kez duyuyorum.'' Schwendi kuru bir sesle ''Öyle mi?'' deyip susunca Lutz kendi ezikliğinin daha çok bilincine vardı ve albayın kendisinden isteyeceği her şeye adım adım boyun eğeceğini anladı. Çaresizce trafalet resimlerine, yürüyen askerlere, dalgalanan İsviçre bayraklarına, atın üzerindeki generale baktı. Milletvekili soruşturma yargıcının sıkılganlığını keyifle seyrediyordu. Sonunda gene öyle mi diye yineledikten sonra demek polis yeni bir şey öğreniyor dedi. Demek polisin gene bir şey bildiği yok. Schwendi'nin acımasızlığı nedenli can sıkıcı olursa olsun ve Lutz'un durumunu nedenli güçleştirirse güçleştirsin, soruşturma yargıcının gene de Schmid'in Gassman'a görevi gereği gitmediğini, onun Lamboing'de katıldığı toplantılardan polisin hiçbir bilgisi olmadığını açıklaması gerekti. Schmid'in öznel bir nedeni olması gerektiğini öne sürerek bu tatsız konuyu kapamak istedi. Onun Lamboing'deki toplantılara neden takma adla katıldığını ise daha bilemiyordu. Schwendi öne doğru eğilip kızarmış sulu gözlerle Lutz'u süzdü. Sorun apaçık ortada dedi. Schmid yabancı bir güç için casusluk yapıyordu. Lutz büsbütün şaşırarak yani nasıl diye sordu. Milletvekili bence dedi polis her şeyden önce Schmid'in neden Gassman'a gittiğini araştırmalı. Lutz, polis her şeyden önce Gassman üzerine bilgi toplamalı sevgili Oscar diye karşı çıktı. Schwendi, Gassman'ın polise hiç zararı dokunmaz dedi. Senin ya da polislerden birinin onunla uğraşmasını istemiyorum. Gassman istemiyor bunu. Müvekkilim olduğuna göre benim de görevim onun isteklerini yerine getirmek. Bu küstahça yanıt Lutz'u öylesine etkiledi ki ne diyeceğini bilemedi. Bir sigara yaktı, şaşkınlığından Schwendi'ye de ikram etmeyi unuttu. Ancak ondan sonra sandalyesine yerleşip şöyle dedi. Ama Schmid, Gassman'a gittiğine göre yazık ki polisin müvekkilinle uğraşması gerekiyor sevgili Oscar. Schwendi hiç renk vermedi. Polisin ilkin benimle uğraşması gerekiyor dedi. Çünkü ben Gassman'ın avukatıyım. Tanrı'ya şükret ki yoluna ben çıktım Lutz. Yalnız Gassman'a değil sana da yardım etmek istiyorum. Kuşkusuz bu olay müvekkilim için çok tatsız ama polis şimdiye değin hiçbir ipucu elde edemediğine göre senin için daha da tatsız olmalı. Ayrıca ben polisin bu olayı nasıl aydınlatabileceğinden kuşkuluyum. Lutz polis hemen hemen her cinayeti aydınlatabilmiştir diye karşılık verdi. İstatistikler bunu kanıtlıyor. Kuşkusuz Schmid olayında bazı güçlüklerle karşılaştık ama elimize şimdiden bir an durakladı. Şimdiden dikkate değer sonuçlar geçti. Gasman'ı bulan biziz. Gasman'ın seni buraya göndermesini sağlayan gene biziz. Güçlükler Gasman'dan kaynaklanıyor. Bizden değil. Schmidt olayıyla ilgili bilgiyi vermek gene Gasman'a düşüyor, bize değil. Schmidt takma adla bile olsa ona gitmişti. Bu olgu polisi Gasman'la uğraşmaya yöneltiyor. Öldürülenin bu beklenilmedik davranışı Gasman'ı güç bir duruma düşürüyor. Gasman'ın ifadesini mutlaka almalıyız. Ancak sen Schmidt'in neden takma bir adla müvekkiline gittiğini, hem de saptamış olduğumuz gibi birkaç kez gittiğini açıklığa kavuşturabilirsen bundan vazgeçebiliriz. Tamam dedi Schwendi, birbirimize karşı dürüst olalım. Bizim Gasman üzerine açıklama yapmamız gerekmez. Ama sizin Schmidt'in Lamboing'de ne aradığını açıklığa kavuşturmanız gerekiyor. Sanık sizsiniz, biz değil sevgili Lutz. Bu sözlerle beyaz kağıt bir rulo çıkardı ve soruşturma yargıcının masasının üzerine yaydı. Burada sevgili Gasman'ımızın evine girip çıkan kişilerin adları yazılı dedi. Listede hiçbir eksiklik yok. Ben adları üç kümeye ayırdım. İlkini gözden çıkaralım, pek ilginç değil. Bunlar sanatçılar. Kuşkusuz kıvırcık saçlı Rafaeli'ye söz yok ama o zaten yabancı. Sen bizim sanatçılardan söz ediyorum. Utzendorf ve Merlingen'den olanları. Ya Morkarten ve Niklaus Manuel savaşları üzerine oyunlar yazarlar ya da dağ manzarası resimleri yaparlar. İkinci bölüm sanayicilerden oluşuyor. Adları göreceksin. İçlerinde çok önemli kişiler var. Kanımca İsviçre toplumunun seçkin sınıfını bunlar oluşturuyor. Bana büyük annem tarafından köylü kanı karışmış olmasına karşın bunu açıkça söylüyorum. Lutz ya Gasman'a gelen öteki konuklar, yani üçüncü grup diye sordu. Çünkü albay birden susmuştu ve onun susması soruşturma yargıcını tedirgin ediyordu. Kuşkusuz Schwendi'nin amacı da buydu. Üçüncü gruba gelince diye Schwendi konuşmasını sürdürdü. Schmidt olayını yalnız senin açından değil sanayiciler açısından da güçleştiriyor. Çünkü bu konu üzerine polisten aslında gizli tutulması gereken bazı açıklamalar yapmam gerekiyor. Ama siz Bern polisleri Gasman'ın peşini bırakmadığınıza, Schmidt'in de Lamboing'e gitmiş olduğu ortaya çıktığına göre, sanayiciler Schmidt olayıyla ilgili gerekli bilgiyi polise vermem için beni görevlendirdiler. Bizim için işin tatsız yanı bazı çok önemli politik olguların açıklanması olacak. Sizin içinse bu ülkede İsviçre uyruklu olan ya da olmayan kişiler üzerine yetkinizden burada yararlanamamalısınız. Lutz söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum dedi. Schwendi, sen politikadan ne anlarsın ki sevgili Lucius diye karşılık verdi. Üçüncü gruptaki kişiler yabancı bir elçiliğin sözcüleri olduklarından adlarının kesinlikle sanayicilerle birlikte açıklanmasını istemiyorlar. Şimdi Lutz milletvekilinin ne söylemek istediğini anlamıştı. Soruşturma yargıcının odası bir süre derin bir sessizliğe gömüldü. Telefon çaldı ama Lutz telefonu yalnızca toplantıdayız diye bağırmak için açtı. Sonra gene sustu. En sonunda bildiğime göre bu güçle resmi yoldan yeni bir iş anlaşmasına varılmak isteniyor dedi. Albay kuşkusuz öyle diye karşılık verdi. Diplomatlar görüşmeleri resmi yoldan sürdürüyorlar. Boş durmamak için işte. Ama Lamboing'de işler daha çok resmi olmayan yoldan özel olarak yürütülüyor. Ticaret yaşamında devletin araya girmeyeceği görüşmeler yapılabilir sayın soruşturma yargıcı. Lutz çekingen bir tavırla elbette diye doğruladı. Schwendi elbette diye yineledi ve bu gizli görüşmelere öldürülen polis memuru Ulrich Schmidt de sahte bir kimlikle karışmış. Schwendi soruşturma yargıcının gene şaşkın şaşkın sustuğunu görünce doğru hesaplamış olduğunu anladı. Lutz öylesine çaresizdi ki istediği gibi oynatabilirdi onu. Ulrich Schmidt olayının böylesine beklenilmedik biçimde gelişmesi, tüm kısıtlı insanlar gibi soruşturma yargıcını da öylesine etkilemiş, artık öylesine ödünler vermeye başlamıştı ki, bu cinayet olayına nesnel bir yaklaşım olanağı ortadan kalkıyordu. Ama Lutz gene de işi hafife almaya çalıştı. Ben tüm bunları öyle önemsemiyorum sevgili Oscar dedi. İsviçre'de iş adamları yabancı bir güç için bile olsa, elbette ki bu tür görüşmelerin ilgilileriyle özel ilişkiler kurabilirler. Bunun tersini söylemiyorum. Ayrıca polis bu işe karışmaz. Schmidt Gastman'a yöneliyorum özel olarak gitmişti. Bu nedenle resmen özür dilerim. Çünkü bir polis olarak bazı kaygıları olsa bile gene de takma bir at ve sahte bir kimlik kullanması kuşkusuz yanlıştı. Ama bu toplantılarda o tek başına değildi ki. İşin içinde bazı sanatçılar da vardı sevgili albayım. Onlar yalnızca dekor, lüt, bir kültür devleti olduğumuza göre reklam gereği kullanıyoruz onları. Görüşmelerin gizli tutulması gerek. Bu iş için de sanatçılar biçilmiş kaftan. Yenilip içiliyor, kızartmalar, şarap, sigara, kadın, şundan bundan söz ediliyor. Sanatçılar baş başa oturuyorlar, sıkılıyorlar, içiyorlar. Ve böylece kapitalistlerle o yabancı gücün sözcülerinin birlikte olduklarını görmüyorlar bile. Ayrıca görmek istemiyorlardı çünkü ilgilenmiyorlar. Sanatçı dediğin yalnız sanatla ilgilenir ama aralarına katılan bir polis her şeyi öğrenebilir. Evet Lutz, şu Schmidt olayı gerçekten de kaygı verici. Lutz ne yazık ki Schmidt'in Gasman'a gidiş nedenini bilmediğimizi yinelemekten başka bir şey söyleyemiyorum dedi. Schwendi, onu görevlendiren polis değilse başka biridir dedi. Lamboing'le olup bitenle ilgilenen yabancı güçler var sevgili Lucius. Dünya politikası bu. Schmidt casus değildi. Ama bizce onun casus olduğunu gösteren türlü nedenler var. Ayrıca onun sıradan bir polis afiyesi yerine bir casus olması bir İsviçreliye yaraşan çok daha onurlu bir davranış. Soruşturma yargıcı içini çekerek ama artık öldü dedi. Tüm bunları Schmidt'in kendisine sorabilmek için neler vermezdi ki? Albay bu bizi ilgilendirmez dedi. Ben kimseden kuşkulanmıyorum. Ama Lamboing'deki görüşmelerin gizli tutulmasına özellikle bu yabancı gücün önem verdiğini sanıyorum. Bizim sorunumuz para, onlarınki ise parti politikasının ilkeleri. Biz birbirimize karşı açık olalım. Polis özellikle bu alanda kimi güçlükle karşılaşacak? Lutz kalkıp cama doğru gitti. Ağır ağır, müvekkilin Gaspar'ın bu işle ilgisinin ne olduğunu daha anlamış değilim dedi. Schwendi beyaz ruloyu yelpaze gibi sallayarak, Gaspar bu görüşmeler için sanayicilere ve yabancı elçiliğin sözcülerine evini açık tutuyor dedi. Ama neden Gaspar da başkası değil? Albay sayın müvekkilinin bu iş için çok uygun olduğunu söyledi. Çin'de Arjantin elçisi olarak yabancı gücün tröstün yöneticisi olarak da sanayicilerin güvenini kazanmıştı. Üstelik de Lamboing'de oturuyordu. Ne demek istiyorsun o? Schwendi alayla gülümsedi. Lamboing adını Schmidt'in öldürülmesinden önce duymuş muydun hiç? Hayır. Milletvekili işte bu yüzden dedi kimse Lamboing'i bilmediğinden. Oturumlarımız için pek bilinmeyen bir yer gerekiyordu. Yani Gassman'ı rahat bırakabilirsin artık. Polisle karşılaşmaktan pek hoşlanmamasını, soruşturmalarınızı, araştırmalarınızı, bitip tükenmek bilmeyen soru yağmurlarınızı sevmemesini anlayışla karşılamalısınız. Bu iş şuna buna yapılabilir ama Fransız Akademisi'ne bile seçilmeyi reddeden bir kişiye değil. Üstelik senin şu Bern'deki adamların çok beceriksizce davrandılar. Bach müziği çalınırken bir köpek vurulur mu hiç? Gastman alınmış falan değil, ona vız gelir. İsterse bütün evi başına yıksın, kılını bile kıpırdatmaz. Ama bu cinayetin ardında İsviçreli sanayiciler ve Gastman'la uzuk yakın ilgisi olmayan bazı güçler olduğuna göre Gastman'ı tedirgin etmenin pek anlamı yok. Soruşturma yargıcı camın önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bundan böyle özellikle Schmidt'in yaşamını soruşturmamamız gerekecek dedi. Yabancı gücü ise başsavcılığa bildirmeliyiz. Bu olaya ne derecede eğileceğini şimdiden söyleyemem. Ama büyük olasılıkla gene de bizi bu işle görevlendirecektir. Gaspar'ı bu olaydan uzak tutmak istemeni göz önünde tutacağım. Kuşkusuz evini aramaktan vazgeçeceğiz ama gene de Gaspar'la görüşmek gerekirse sana bizi karşılaştırmanı ve konuşma süresince yanımızda bulunmanı rica edeceğim. Böylece Gassman'la ilgili olan formaliteleri kolaylıkla bitirebilirim. Bu bir soruşturmadan çok formalitedir. Bu formalite anlamı olmasa bile gerekirse Gassman'ın ifadesinin alınmasını şart koşuyor. Bu bir soruşturma işte, bu yüzden de tam olarak yapılmalı. Soruşturmayı olabildiğince serbest olarak sürdürebilmek için sanattan söz ederiz ve ben de soru sormam. Ama formalite gereği gene de sormam gerekirse sana önceden soruyu bildiririm. Milletvekili de ayağa kalkmıştı. İki adam karşılıklı duruyorlardı. Milletvekili soruşturma yargıcının omzuna dokundu. Öyleyse anlaştık dedi. Gaspar'la uğraşmayacaksın Lutz'cuğum. Sözüne güveniyorum. Dosyayı burada bırakıyorum. Liste büyük bir özenle hazırlanmıştır ve eksiksizdir. Bütün gece telefon ettim. Herkes öylesine büyük bir gerginlik içinde ki. Schmidt olayını öğrendikten sonra yabancı elçilik görüşmeleri sürdürmeyi isteyecek mi bilinmiyor. Ortada milyonlar dönüyor doktorcuğum, milyonlar. Araştırmalarında sana da bol şans dilerim. Buna gereksinmen olacak. Schwendi bu sözlerden sonra çıkıp gitti. Lund milletvekilinin verdiği dosyayı gözden geçirmeye ve içindeki tanınmış adları görünce Tanrım ne korkunç bir durumun içine düştüm diye düşünmeye ancak zaman kalmıştı ki Berlah kapıyı doğal olarak vurmadan içeriye daldı. İhtiyarın niyeti Lamboing'de Gassman'la görüşebilmek için yasal yoldan izin istemekti. Ama Lutz bu işi öğleden sonra erteledi. Ayağa kalkarak şimdi cenazeye gitmenin sırası olduğunu söyledi. Berlah karşı koymadı ve odadan Lutz'la birlikte çıktı. Lutz'a gelince Gassman'la uğraşmayacağına ilişkin verdiği söz büyük bir düşüncesizlikmiş gibi geliyordu. Özellikle Berlah'ın buna karşı çıkmasından korkuyordu. Hiç konuşmadan sokağa çıktılar. İkisi de siyah paltolarının yakalarını yukarı kaldırdılar. Yağmur yağıyordu ama arabaya dek birkaç adımlık yol için şemsiyelerini açmadılar. Arabayı Blatter sürüyordu. Şimdi yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, damlalar hızla camlara çarpıyordu. Her ikisi de sessiz sessiz köşesinde oturuyordu. Lutz artık ona söylemeliyim diye düşündü ve Berlah'ın durgun yüzüne baktı. Berlah ikide bir elini midesine götürüyordu. Lutz ağrınız mı var diye sordu. Berlah hep diye yanıtladı. Sonra gene sustular. Lutz öğleden sonra söylerim diye düşündü. Blatter ağır ilerliyordu. Yağmur öylesine yağıyordu ki her şey bembeyaz bir duvarın ardında uzaklaşıp bitiyordu. Tramvaylar, otomobiller bu giderek büyüyen ürkünç denizin içinde yüzüp duruyorlardı. Şakır şakır suların aktığı camlardan bir şey görülemediği için nerede olduklarını kestiremiyordu Lutz. Arabanın içi giderek kararıyordu. Lutz bir sigara yakıp dumanını üfledi. Şu Gassman olayında ihtiyarla en ufak bir tartışmaya bile girmemeyi tasarlıyordu. Cinayeti gazeteler bildirecek, gizlemeye bundan böyle olanak yok dedi. Berlah önemi yok diye yanıtladı. Nasıl olsa bir iz bulduk. Lutz sigarasını gene söndürdü. Önemi hiç olmadı. Berlah sesini çıkarmadı. Lutz ise gene camdan dışarı baktı. Canı kavga etmek istiyordu. Yağmur azıcık dinmişti. Ağaçlı bir yola girdiler. Schloss Halden mezarlığı ıslak ağaçların arasından belirdi. Yağmur yemiş kül rengi bir duvar. Blatter avluya girip durdu. Arabadan inip şemsiyelerini açtılar ve mezar taşlarının arasından yürümeye başladılar. Uzun boylu aramaları gerekmedi. Mezar taşlarını ve haçları geride bırakıp bir yapı yerine girdiler. Toprak yeni kazılmış çukurlarla doluydu. Üstleri kalaslarla kapatılmıştı. Çamurlu ıslak otların nemi insanın ayakkabılarından içeri sızıyordu. Dipleri kirli yağmur sularıyla dolu bu boş çukurların, tahta haçların, toprak yığınlarının, solmuş çiçeklerin ve çelenklerin ortasındaki bir çukurun çevresinde insanlar birikmişlerdi. Tabut daha aşağıya indirilmemişti, papaz İncil okuyordu. Yanında şemsiyeyi tutan mezar kazıcısı fraka benzer gülünç giysisiyle soğuktan tir tir titriyordu. Berlah ve Lutz mezarın yanı başında yerlerini aldılar. İhtiyar birinin ağladığını duydu. Bu bitmek bilmeyen yağmurun altında şişman şişman duran bayan Schönler'di. Yanı başında şemsiyesiz olarak Chant duruyordu. Yağmurluğunun yakasını yukarıya kaldırmıştı, kuşağı ise aşağı sarkıyordu. Başında kas katı siyah bir şapka vardı. Yanında soluk yüzlü şapkasız bir kız vardı. Sarı saçları ıslak ıslak omuzlarına dökülüyordu. Berlah hemen anla diye düşündü. Chant selam verdi, Lutz başını salladı, komiser karşılık vermedi. Mezarın çevresinde duranlara baktı. Sivil giysili polisler, tümünün de üzerinde bir örnek yağmurluk, başlarında kalıp gibi siyah şapkalar, ellerinde kılıçları andıran şemsiyeler, ansızın üflenerek ortaya çıkmış hayaletleri andıran mezar bekçileri. Arkalarında Tezel'den çağrılmış olan kırmızı siyah üniformalı şehir mızıkacıları sıra sıra dizilmişlerdi. Binbir güçlükle sarı müzik aletlerini paltoların altına gizleyerek korumaya çalışıyorlardı. İşte tümü tahta tabutun çevresine böyle toplanmışlardı. Çiçeksiz, çelenksiz bir sandık. Şu bitmek bilmeyen yağmurun şakır şakır akan suların altında güvencede olan tek şey yine de. Papaz uzun bir süredir konuşmuyordu ama kimse ayrımında değildi. Yalnızca yağmur vardı ve yağmurun sesi duyuluyordu. Papaz öksürdü bir kez, sonra birkaç kez. Birden bu yağmur fırtınasının içinde sarı şimşekler gibi trombonların, kornetlerin, fagotların çalımlı ve görkemli sesleri yükseldi ama sonra sesler giderek hafifledi ve sonunda bütünüyle kesildi. Herkes şemsiyelerin, paltoların altına gizleniyordu. Yağmur giderek yoğunlaşıyordu. Ayakkabılar çamura batıyor, sular boş çukurların içine dere gibi akıyordu. Lutz selam verip öne geçti, sonra ıslak tabuta bakarak yine saygı duruşuna geçti. Yağmurun içinde suların şarıltısından duyulmayan bir sesle, ''Beyler'' dedi, ''Beyler, arkadaşımız Şimidi yitirdik.'' Kulaklarda uğuldayan kaba saba bir şarkı sözlerini kesti. ''Şeytan gezer, şeytan gezer, insanları keser, insanları keser.'' Siyah frak giymiş iki adam yalpa vura vura mezarlıkta ilerliyorlardı. Şemsiyesiz ve paltosuzdular. Yağmurdan korunacak hiçbir şeyleri yoktu. Giysileri gövdelerine yapışıyordu. Başlarında silindir şapkalar vardı. Sular yüzlerinden akıyordu. Kurdelesi yerlerde sürülen kocaman yeşil bir defne çelengi taşıyorlardı. İkisi de kaba saba iri kıyım adamlardı. Frak giymiş cellatları andırıyorlardı. Yere yuvarlanacak derecede sarhoşlar ama ikisi de aynı anda tökezlemediğinden aralarındaki çelenge tutunabiliyorlardı. Çelenk dalgalarla boğuşan bir gemi gibi sallanıyordu. Derken yine şarkı söylemeye başladılar. Değirmenci ölmüş ama karısı yaşar yaşar. Uşakla evlenip yaşamasına bakar. Tören topluluğuna doğru koşup içine daldılar. Tam bayan Schönler ile Chant'ın arasına girdiler. Kimse onlara engel olamadı. Herkes dona kalmıştı. Adamlar ıslak çimlerin üzerinde sekerek birbirlerine abanarak, toprak yığınlarının üzerinde yuvarlanarak, haçları devirerek ürkünç bir sarhoşluk içinde yürümelerini sürdürüyorlardı. Bağırışmaları yağmurun içine yitip gidiyordu. Her şey geçip gider, her şey biter. En son duyulan sözler bunlar olmuştu. Yalnızca tabutun üzerine fırlatılmış olan çelenk orada duruyordu. Üzerindeki pis kurdelenin bir ucuna boyalara akan harflerle "Sevgili Doktor Prantlınzma" diye yazılmıştı. Ama mezarlıktaki insanlar kendilerine gelip de bu olaya öfkelenmek istediklerinde ve şehir mızıkacıları da durumu kurtarmak için çalgılarına sarıldıklarında yağmur porsuk ağaçlarını kamçılayarak öylesine bir fırtınaya dönüştü ki herkes apar topar mezarlıktan kaçtı. Yalnızca mezar kazıcıları kalmıştı. Esintinin uğultusu ve gök gürültüsü altında tabutu çukura indirmeye çalışan iki kara korkuluk. Berla ile Lutz arabaya bindiler. Blatter kaçışan polis memurları ve mızıkacılar arasından kendisine yol açmaya çalışırken Doktor Lutz öfkesini açığa vurdu. "Şu Gassman'ın da yaptığı iş mi yani?" "İhtiyar anlamıyorum," dedi. "Schmidt Gassman'ın evine Prantl adıyla girip çıkıyordu." Berla "öyleyse bu bir uyarı," diye yanıtladı ama bir şey sormadı. Muristal denen Lutz'un evine doğru yol alıyorlardı. Lutz aslında ihtiyara Gassman'ı rahat bırakmasını söylemenin tam sırası diye düşündü ama bir şey söylemedi. Burgersniel de arabadan indi. Berlah yalnız kaldı. "Direksiyondaki polis sizi kente götüreyim mi komiserim?" diye sordu. "Hayır, beni eve bırak Blatter." Blatter hızlandı. Yağmur azalmıştı. Muristal'den de Berlah birkaç saniye için göz kamaştırıcı bir ışığın içine girdi. Güneş bulutların ardından çıktı, sonra yine gitti. Sonra birbirleriyle oynaşan sis ve bulut kümelerinin arasından gene ortaya çıktı. Bulut kümeleri batıdan gelen dağların üzerinde yayılan ırmak kenarındaki kente korkunç gölgeler saçan canavarları, ormanla tepelerin arasında dolanan dirençsiz bir yığını andırıyordu. Berlah yorgun eliyle ıslak paltosuna dokundu. Gözlerinin içi parlıyordu. Tutkuyla bu sahneyi izliyordu. Dünya öylesine güzeldi ki. Blatter durdu. Berlah teşekkür edip görevli arabasından indi. Artık yağmur dinmişti ama esinti vardı. Islak, soğuk bir esinti. İhtiyar orada durup bekledi. Blatter ağır arabayı döndürüp uzaklaşırken ona bir kez daha selam verdi. Sonra Ağre ırmağının kıyısına gitti. Kahverengi pis sular yükselerek akıyordu. Suda eski paslanmış bir çocuk arabası, ağaç dalları, küçük bir çam dalı ve minicik bir kağıttan gemi yüzüyordu. Berlah uzun uzun ırmağa baktı. Onu seviyordu. Sonra bahçeden geçip evine girdi. Berlah ilk girişte ayakkabılarını değiştirdi, sonra kapının eşiğinde durdu. Yazı masasının başında bir adam oturmuş, Schmidt'in dosyasını karıştırıyordu. Sağ eliyle Berlah'ın Türk bıçağı ile oynuyordu. "İhtiyar sensin," dedi. Öteki, "evet ben," diye yanıtladı. Berlah kapıyı kapayıp yazı masasının karşısındaki sandalyeye oturdu. Sesini çıkarmadan Schmidt'in dosyasını sessizce karıştıran adamı izlemeye başladı. Bu durgun, içine dönük bir tipti. Çukura kaçan gözleri, kemikli ama yuvarlak yüzü, kısa saçlarıyla köylüye benziyordu. "İhtiyar sonunda adın Gassman olmuş," dedi. Öteki gözlerini Berlah'tan ayırmadan piposunu çıkarıp yaktı. İşaret parmağıyla Schmidt'in dosyasına vurarak, "Sen bunu çoktandır biliyordun," dedi. "Çocuğu başıma salan sensin, bunlar da senin notların." Sonra dosyayı gene kapadı. Berlah yazı masasının üzerinde duran ve sapı ona doğru çevirmiş olan tabancaya baktı. Elini uzatması yetecekti. Sonra, "Senin yakanı hiç bırakmayacağım," dedi ve "gün gelecek suçlarını kanıtlayacağım." Öteki, "o zaman elini test tutmalısın Berlah," diye karşılık verdi. "Pek zamanın yok artık. Şimdi ameliyat olursan doktorlar sana bir yıl daha şans veriyorlar."